Ayrım 6. Yalan, Tahsin Yücel. Sayfa 54. Eski aşk söylencelerinin kahramanlarını ayıran engeller gibi aşılmaz bir engel vardı sanki aralarında. Oysa ne aileler arası düşmanlık, ne zenginlik ve yoksulluk, ne yerlilik ve yabancılık, ne Müslümanlık ve Hristiyanlık türünden bir karşıtlık söz konusuydu. Kötü sonucun boylar ve konuşma genlikleri arasındaki uzlaşmazlıktan kaynaklandığını düşündürtebilecek bir belirti de yoktu ortada. Yunus kuramının adamı olarak yazıdan doğan dilin kurbanı olduğunu, çünkü bu dilin yalnızca yapay bir dil olarak kalmadığını, zaman içinde bir yığın asalak tutku, yalancı gerçek yarattığını, Canan'ın da bu asalak tutkuların, bu yalancı gerçeklerin etkisiyle kendisinden uzaklaştığını söylemişti dostuna. O yıllarda kendilerini oldukça yakından izlemiş, Ozan yaratılışlı bir arkadaşın, Kara Özdemir'in yorumuna göre de, söylencelerdekinden daha korkunç bir güç dikilmişti iki sevgilinin karşısına. İnsan dili kendisini aşağılamaya kalkan ölümlüden öcünü alıyordu. Kırmızı Kazağın öyküsünün kızlar bölümünde dilden dile dolaşmaya başlamış olması bir yana, Yunus'un sevgilisini okuldan almaya gittiği gün, sınıftaki kızlardan biri pencereden onu göstererek, yüksek sesle, "Canan'ın cep sevgilisi geldi," demişti. Bir başka kız gene yüksek sesle ve sanki cep sözcüğü cinsellikten başka bir şey çağrıştırmazmış gibi, "Boyunun küçük olması her şeyinin küçük olduğunu göstermez. Hatta bir ters orantıdan söz edenler bile vardır," diye yanıtlamıştı. Cep sevgilisi sözünü kullanan kız, "O zaman o işi de konuşmaları gibi uzatırsa Canan yandı ya da yaşadı," diye bağlamıştı. Bir başka zaman iki sınıf arasındaki bir toplantı sırasında, Yunus'un kekemeliğiyle boyunun kısalığını dillerine dolayan kızların önünde, onun kekelemesinden çok kendisinin bu kekeme çocuğu dinlemesinin izlenmesinden rahatsız olan Canan, "Ne olur buralarda bu kadar konuşma, fazla uzatma, çabuk bitir sözünü," diye fısıldayınca, Yunus'un başına gelecekleri usuna bile getirmeden çınıltılı bir kahkahanın ardından, "Bu bundan kolay ne var ki?" diyerek ağızdan söyleyeceklerini hemen cebinden çıkardığı küçük defterin yapraklarına yazarak, sayfalar doldukça yırtıp eline vermesi her şeyi bitiriverdi. Kızlar, bunlar gibisi Birleşik Devletler'de bile görülmemiştir. Bu kumrular burun buruna mektuplaşıyor demeye başladılar. Canan Mersinliydi. En çok korktuğu iki şeyden biri dile düşmek, öbürü göze gelmekti. Bu işi burada kesinlikle noktalamaya karar verdi. Sevmesine seviyordu. Annesi, babası, kardeşleri de işin içinde olmak üzere bir daha hiç kimseyi böylesine sevemeyeceğini biliyordu. Gene de değil onunla görüşmek, telefona bile çıkmaz oldu. Yunus gene yazıya başvurdu. Sayfalarca mektup yazdı her gün. Ama Mersinli kız her sözcükten fışkıran bu taşkın sevinin bir korkunç yıkım getirmesinden korktuğundan, biraz da zamanla kendini gerçekten mektupların koyduğu yerde, yani çok yukarılarda görmeye başladığından, aldığı her mektup kararını biraz daha pekiştirdi. En azından ondan uzak durmasını kolaylaştırdı. Yunus ise her gün biraz daha güçlenen bir tutkuyla bağlanıyordu ona. Daha sonra kimi arkadaşlarının açıkladığı gibi, sanki sıradan bir kız değil de karşı konulmaz bir güçtü onu çeken, ne olduğu bilinmeyen bir ateşe doğru atıldığını sanıyor ama her seferinde soğuk küllere bulanmış olarak doğruluyordu. Ne var ki bu düş kırıklıklarını bile gittikçe daha seyrek yaşamaktaydı. Yunus onu ancak 3 hafta sonra kendisinin çağrılı olmadığı bir toplantıda görebildi. Herkes eğlenirken o bir köşeye çekilmiş, tek başına açık pencereden dışarıya bakıyordu. Zayıflamış, hatta neredeyse boyu Yunus'un boyuna denk gelecek ölçüde küçülmüştü. Yunus kararlı adımlarla yanına yaklaştı, elini tutmak istedi. Ateş değmiş gibi geri çektiğini gördü, irkildi. Dayatmadı. "Bebe ben," diye kekelemeye başladı. "Sus, konuşma, hiçbir şey söyleme," diye uyarıldı. Güç de olsa gülümsemeye çalışarak cebinden defterini, kalemini çıkardı o zaman. Ama söylemek istediklerini yazıyla dile getirmeye girişince bir kez daha uyarıldı. Defterini alıp hemen gitmezsen kendimi pencereden aşağıya atarım. Yunus zorlu bir yumruk yemiş gibi sarsıldı o zaman, durduğu yerde sallanır gibi oldu. Gene de bir kez daha zorladı durumu. Ancak daha ilk sözcüğü bile yazamadan Canan'ın gerçekten kendini pencereden atmaya yeltendiğini gördü. Belki de yaşamında ilk kez sımsıkı beline sarıldı. Onu alabildiğine yumuşak bir devinimle kendine doğru çekerek kulağına eğildi. Tamam anladım diye fısıldadı. Ama fısıldaması bile bir bağırmaydı, herkes duydu. Kendisi de anladı bunu, gülümsemeye, olup bitenlere bir şaka görüntüsü vermeye çalıştı. Sonra tıpkı geldiği gibi kararlı adımlarla kapıya doğru yürüdü. Tam çıkacağı sırada kendisini aramaya gelmiş olan Yusuf'la karşılaştı, durdu. Elini omzuna koydu. Gözlerini gözlerine dikerek gülümsedi bir süre. Sonra birdenbire içeride bir şey unutmuş gibi, "Ha, gel bir dakika," diyerek kendisi önde, Yusuf arkasında toplantı yerine geri döndü. Tüm arkadaşları oldukları yerde durmuşlar. Tek sözcük söylemeden ona bakıyorlardı. Ünlü kahkahalarından birini daha kopardı. Konuşurken hep sol göğsüne bastırdığı elini bu kez Yusuf'un omzuna attı. Anladım dedi. Sonunu bekliyorsunuz, anlatayım. Sonra hep gülümseyerek ağır ağır, neredeyse hiç kekelemeden anlatmaya başladı. Çocuklarım, eğer insanoğlunun Homo sapiens'e doğru gelişmesinde Homo erectus'un önemli bir aşama oluşturduğu doğruysa, kendisine en yakın yaratıklar dört ayaklı maymunlar değil, iki ayaklı kuşlar olmak gerekir dedi. Topluluğa ilk kez katılmış bir kız gülecek gibi oldu. Arkadaşı kolunu sıkarak durdurdu. Yunus gözlerini bu kıza dikti. "Sonrasını hiç düşündünüz mü?" diye sordu. Sonra kimi kuşların da tıpkı insanlar gibi ve insanlarla birlikte evcilleştikçe dillerini yitirdiklerini, dillerini yitirdikçe de birbirlerine yaklaştıklarını anlattı. Önümüzdeki bin yılda insanoğlundan sonra konuşacak ilk yaratıkların tavuklar olacağını muştuladı. Arkasından kısa bir kahkaha daha attı. "Ben kümesten bıktım artık. Uçan kuşların yani atalarımın arasına geri dönüyorum. Hadi eyvallah," dedi. "Yaşa kuşların oğlu, helal sana," diye bağırdı biri. Birkaç kişi de alkışladı. Yunus yanıt vermedi. Tam kapıdan çıktıkları sırada Yusuf'un koluna girdi. "Senin de dikkatini çekti mi? Neredeyse hiç kekelemedim," dedi. "Evet, gerçekten," dedi Yusuf. Yunus ayaklarının ucunda yükselerek dudaklarını dostunun kulağına yaklaştırdı. Ağır ağır ama çok da kekelemeden, "ama dağa dağa kavuşmuş da tavşanın haberi bile olmamış," diye ekledi. Tüm gücüyle sarıldı ona. Bununla birlikte Yusuf da aynı şeyi yapmak isteyince durdurdu onu. Eliyle yalnız gitmek istediğini belirterek adımlarını hızlandırdı. Yusuf hiçbir zaman onun isteğine karşı çıkmamıştı, bu kez de çıkmadı. Öyle durdu kapının önünde, köşede gözden silininceye dek arkasından baktı. Derin bir sıkıntı duyuyordu içinde. Gerçeği değiştirme oyununun sonuna geldiğini, daha kötüsü oyunu en korkunç gerçeğe dönüştürmek üzere olduğunu usuna bile getirmiyordu. Ertesi gün küçücük evinde yatağına uzandıktan sonra sanki sözcüklerin yolunu hep bu damarlar kapatıyormuş gibi sol bileğinin damarlarını jiletle açtığını öğrendi. 3. Yusuf Aksu cenazede annesinin kolunda, her şey %100 tersine dönmüş gibi, kendisine gülmeyi öğreten kişinin tabutunun başında, sessiz sessiz ama neredeyse soluk bile almadan sürekli ağladı. İkinci, üçüncü, dördüncü günlerde de gözlerinin yaşı durmadı. Okulda da sınıf, bahçe, yemekhane, yatakhane demeden her yerde ağladı durdu. Geceleri çocuklar üzerine eğilseler, yüzünde gözyaşlarının açtığı iki parlak ve devingen yolu hep görürlerdi. Öylesine doğal ve kesintisizdi ağlaması. Bu nedenle hiç kimse kendisini susturmaya çalışmadı. Annesi bile gözlerini kurulamaya kalkmadı. Altıncı gün bir cumartesi, Sanki cenaze onların evinden çıkmış gibi Yusuf'la Refika Hanım'ı görmeye geldiğinde Enis Bey de bu konuda herhangi bir gözlem ya da girişimde bulunmadı. Acısını çok iyi anlıyordu çünkü kendi acısı da onunkinden az değildi. Biraz da bu yüzden, yani aynı acıyı paylaşmaları nedeniyle onlara bir tür birliktelik önermeye gelmişti. Firuz Ağa'daki küçük daireyi bırakıp kendi evine yerleşmelerini istiyor. Bu arada Yunus'u yitirdiğine göre eğer onlar için bir sakıncası yoksa onun en yakın dostunu yasal oğul olarak kendi nüfusuna geçirtmek ve tüm varlığını ona bırakmak kararında olduğunu söylüyordu. Yusuf gene tek sözcük söylemeden sürdürdü ağlamasını. İlk günden içine doğan bir inancın etkisiyle Yunus'tan sonra fazla yaşamayacağını düşündüğünden bu baş döndürücü öneri pek de ilgilendirmiyordu onu. Hemen ertesi gün annesi ortalığı şaşırtıcı bir çabuklukla toplarken de Maçka'daki kocaman daireye yerleşirken de olup bitenlerle hiç mi hiç ilgilenmeden sessiz sessiz ağladı gene. Koca evde görüp de acısı depreşmesin diye resim, kitap, eşya, Yunus'u anımsatabilecek her şey özenle toplanıp ortadan kaldırılmış, evim dediği ara katın kapısının önüne de iki koca dolap yerleştirilmişti. Ne var ki dostunun acısını benliğinde duymak için Yusuf Aksu'nun onun odasını ya da eşyalarını görmesi gerekmiyordu. Yokluğu da varlığı da hep içinde, bedeninin tüm gözeneklerindeydi. Sürekli ağlaması bundandı. Ama pazartesi günü Kadillak'tan Yunus yerine dostunun indiğini görünce oldukları yerde donup kalan arkadaşlarının yuvalarından fırlamış gözleri önünde ağır ağır okulun ana kapısına doğru ilerlerken birdenbire gözyaşlarının kaynağının kurumuş olduğunu ayrımsadı. Bir daha hiç ağlamadı. Dostunun yokluğunu neredeyse kanında, iliklerinde duyup başını duvarlara vuracak ölçüde acı çektiği dakikalarda bile. Gene eski sessizliğini sürdürdü. Derslerde hocalardan da gelse kendisine yöneltilen soruları ya baş sallamalarla geçiştirdi ya da kaçınılmaz olunca tek sözcüklük yanıtlar verdi. Çünkü sözlerini azıcık uzatacak olursa o yaşarken hep onu dinlediği, dinlerken de yüreğinin vuruşundan beyninin algılama gücüne varıncaya kadar tüm varlığını onun kekelemesine ayarlamış olduğu için tıpkı Yunus gibi kekelemeye başlamaktan korkuyordu. Kekelemek kötü bir şey değildi kuşkusuz. Tam tersine Yunus'un ayırıcı niteliklerinden biri olduğuna göre konuşma biçimlerinin en güzeliydi. Ancak kekeleyecek olursa bu hiç sevmediği insanlar kendisine güler diye korkuyordu. Kendisinin gülmesine gelince söz konusu bile değildi. Yunus'un ölümü beslendiği tüm kaynakları kurutmuş gibi onunla gelmiş olan gülme yeteneği de yok olup gitmişti sanki. En azından o böyle görüyordu durumu, tüm kazandıklarını yitirdiğini, Yunus'un gelişinden önceki donuk öğrenciye dönüşmekte olduğunu sezinliyordu. Böylece kendisini fazlasıyla beceriksiz, fazlasıyla bilgisiz, fazlasıyla gereksiz bulduğundan, üstelik Yunus'un öldüğünü duyduğu anda gelen bir esinle, kendisinin de çok yakın bir gelecekte bu dünyadan ayrılacağına inandığından, her şeye uzaktan bakıyor, hiç kimseyle hiçbir şeyi konuşmak istemiyordu. İlk günlerde arkadaşları da pek istekli görünmüyordu buna. Yunus'un ölümü karşısında öylesine sarsılmışlardı ki onu anımsatacak bir şey yapmaktan kaçınıyor, sevgisini alaya aldıkları, böylece Canan'ın uzaklaşmasına neden oldukları için belki de her biri bu ölümden kişisel olarak kendini sorumlu tutuyor, suçu unutmak ve unutturmak düşüncesiyle ondan söz etmemeye özen gösteriyorlardı. Gene de yavaş yavaş, özellikle adı çalışkana çıkmış öğrenciler, bu arada kimi öğretmenler, Yunus bu dünyadan göçtükten sonra üzerlerinden bir ağırlık kalkmış gibi bir duygu içinde yaşıyor, bundan böyle yanlışlarını, saçmalıklarını ortaya çıkaramayacağını, şakalarının bayağılığını saniyesinde gözle görülür kılarak kimsenin yüzüne bakamaz duruma getiremeyeceğini düşünerek daha rahat soluk alıyor, Yusuf'a da o dönemin kötü bir anısı olarak bakıyorlardı. Bu sönük ve sessiz çocuğun günün birinde Yunus'un yerine alma olasılığına gelince, böylesine aykırı bir şeyi uslarından bile geçirmiyorlardı. Gene de ilk haftalardan sonra ortaya Yunus'un karşı çıkacağı türden bir görüş atıldı mı, çoktan yerleşmiş bir özdeşleştirme sonucu ama daha çok bir tür öc alma isteğiyle kimi sınıf arkadaşları gözlerini hemen onun üzerine dikmeye başladılar. Daha sonra gizliden gizliye Yunus'a yönelen bir meydan okumayla ikide bir çetrefil sorular sordular ona. Yusuf Aksu oldukça uzun bir süre ya hiç yanıt vermedi ya da bilmiyorum deyip başını çevirdi. Ama en inatçılarından biri babasının ne iş yaptığı sorulunca şaşmaz bir biçimde önce şoför yanıtını verip arkasından ama 50 kamyonu 15 taksisi var diye ekleyen kıvırcık besim bir gün Yunus'la çoktan sonuca bağladıkları bir konuda meydan okumayı alaya dek götürünce Yusuf birden patlayıverdi. Hem de ne biçim? Bir yandan o çok derinlerden gelen yumuşacık ve uyumlu sesiyle sözcüklerini duru bir su gibi ard arda sıraladığını, bir yandan her sözcüğü 10 parçaya bölerek kekelediğini duyuyor, bir yandan da sanki Yunus ölmemiş de şu ya da bu biçimde gelip içine yerleşmiş, bu sözleri söyleyen de oymuş gibi bir yanılsamaya kapılıyordu. Uzun mu kısa mı konuştu hiçbir zaman bilemedi. Ama konuşması bittiği zaman çocukların büyük çoğunluğunun gözlerinde bir hayranlık parıltısıyla kendisini dinlediğini gördü. Ne zamandır ilk kez mutluluğa benzer bir şeyler kıpırdadı içinde. Yunus'un güleç yüzü gözlerinin önüne geldi. Yanlış bir iş yapmış gibi kızararak başını önüne eğdi. Sonra anladı ki benzersiz belleği bir kez daha yardımına koşmuştu. Chang Cheng Ming'in, Vijener, Düre ve Van Geneke'nin düşünceleri konusunda Yunus'tan dinlediklerini anlatarak çevresinde kendisine gülmek için toplanan bunca insanı büyüleyivermişti. Tuhaf bir rastlantıyla aynı günün gecesi, düşünde de üç aşağı beş yukarı aynı şeyi yineledi. Yer aynı, yüzler aynı, soru aynı, yanıt aynıydı. Ancak bu kez her sözcüğü bedeninin derinliklerinden, belki de bilek damarlarından sökerek çıkardığını, bu nedenle uzun uzun kekelediğini iyice ayrımsıyordu. Ayrımsayamadığı tek şey kekelediği sözcüklerdi. Gene de o günün ve o gecenin anısını yalnızca bir kez yaşanan bir mutluluğun anısı olarak sakladı. O günden sonra da kışkırtmaların altında kalmadı. Zorla tartışmaya çekilince Yunus'un benimseyeceğini düşündüğü görüşlere gene tüm gücüyle karşı çıktı. Böylece gülme ve sevinme yeteneğini tümüyle yitirmiş olduğundan kuşku duymamakla birlikte benliğine Yunus'un kattıklarının onun ölümüyle silinmediğini, daha da iyisi şimdi Enis Bey'in kendisini nüfusuna geçirmesinden, bir başka deyişle Yunus'un yasal kardeşi durumuna getirmesinden sonra her şeyi eskisinden daha iyi kavradığını, bu arada dostunu dinlerken belleğine yerleştirdiği ilginç bilgiler ve parlak düşünceler bir yana, ansiklopedilerden eskisinden daha çok ve daha iyi yararlandığını, öğrendiklerini de yeri geldikçe neredeyse gerektiği gibi kullanabildiğini gördü. Hatta zaman zaman Yunus'tan bunca kısa bir sürede bunca şey öğrenebilmiş olmasına herkesten çok kendisi şaştı. Çok şey biliyordu, bildiğini oldukça düzgün anlattığı da açıktı. Hiç kuşkusuz şimdi Yunus öldükten sonra hem konuşacak kimsesi bulunmadığı hem acısını unutmak umuduyla sürekli bir şeylerle uğraşmak istediği hem de artık aradığı her bilgiyi bulabilecek durumda olduğu için ansiklopedilere daha çok zaman ayırıyor, her şeye hazır olmak amacıyla sürekli olarak onlara sığınıyordu. Bu ikili destekte Yunus'un payının çok daha büyük olduğundan kuşkusu yoktu. Zaman zaman özellikle de bir tanımın ya da bir düşüncenin usuna birdenbire doğuverdiği anlarda bir göz kamaşması içinde öylece susup kaldı. Bu tanımı ya da bu düşünceyi daha önce Yunus'tan dinleyip dinlemediği konusunda kuşkuya düştü. Ama hemen her seferinde, hele kişisel düşünceler söz konusu olunca, içinde kendi yerine Yunus'un düşündüğünü, Yunus'un konuştuğunu duydu hep. Bu yüzden olacak, ondan öğrendiklerini yinelerken hep kekeliyormuş gibi bir duyguya kapıldı. Kısacası yaşamına Yunus'un getirdiği ışığın bir parçası hep kalmıştı, sürükleyip götürüyordu onu, geri yanı zifir gibi bir karanlık olsa bile. Ne olursa olsun sınıf arkadaşları kendisine yıllar önce taktıkları hoca adını o yıl daha sık kullanır oldular. Kendisi de özellikle Yunus'un ölümünden bu yana daha çok orta yaşlı bir adamı çağrıştıran seyrelmiş saçları, sararmış yüzü, zayıf bedeni, ağır devinimleriyle bu adlandırmayı haklı çıkardı. Bu arada alışılmış sessizliğini hiçbir zaman tam olarak üzerinden atmasa bile, dillere ve dil bilime gittikçe daha çok verdi kendini. Yunus'un yapay bir buluş, bir yalan aracı diye küçümsediği dil olgusu, bir bakıma onunla özdeşleşmenin başlıca yolu olarak en çok uğraştığı konu durumuna geldi. Biraz da bu yüzden koleji bitirdiğinde bir fakülte seçmesi gerekince hiç duralamadan İngiliz dili dedi. Annesiyle Enis Bey'e gelince biricik yaşama nedeni olarak gördükleri Yusuf Aksu'nun isteğine karşı çıkmaları söz konusu olamazdı. Tam tersine ikisi de tüm yaşamlarını ona adamış görünüyordu. Enis Aksu, durumlarında hiçbir pürüz kalmaması için Yusuf'u kendi nüfusuna geçirmekle de yetinmeyip Refika Hanım'la sessizce evlenmeye karar vermiş, kararı coşkuyla olmasa bile saygıyla benimsenmişti. Şimdi eskisinden de rahat görünüyorlardı. Bazı Refika Hanım köşesinde bir şeylerle uğraşırken eskiden de olduğu gibi "Gül yüzlülerin şevkine gel nuş edelim mey" diye mırıldanmaya başladı mı, Enis Bey de %90 "İşret edelim yar ile şimdi demidir hey" diye tamamlamaktaydı. Öyle ki Yusuf Aksu bir akşam rakı almak üzere evden çıkıp da bir daha geri dönmeyen adamın Enis Bey ya da onu çok yakından tanıyan biri olup olmadığını düşünüyor. Ama hemen sonra böyle saçma şeyler düşündüğü için yüzünün kızardığını duyuyordu. En iyisi olayı şarkının çekiciliğine ya da annesinin yeni kocası üzerindeki etkisine bağlamaktı. 6. ayrımın sonu, sayfa 63.